Ayrım 11. Berber'in 6. kardeşi Şakalik'in öyküsü. Ey Emirül Müminin, ona çatlak çömlek anlamında Şakalik derlerdi ve kardeşlerimin içinde dudakları, yalnız dudakları değil, zebbi de kesik olan odur. Ve zebbi de dudakları da son derece şaşırtıcı koşullarda kesilmiştir. Şakalik adındaki bu 6. kardeşim 7'mizin içinde en fakiriydi. Aynı isim Galant da Şakabak. Mardrus'un İngilizceye çevirisinde ve Lipman'ın Almanca çevirisinde Şakkaşik olarak geçiyor. Hem de sözcüğün tam anlamında fakir. Hepimiz gibi onun da babamın mirasından eline geçen 100 dirhemin sözünü etmiyorum. Çünkü bu 100 dirhem eline geçer geçmez ömründe bu kadar parayı bir arada görmemiş olan Şakalik, Dicle'nin sol yakasındaki kötü kişilerle bir gecede yiyip bitirmişti. Dolayısıyla bu fani dünyadaki boş zenginliklerle övünecek durumda değildi ve onun tatlı dili ve tuhaflıklarından hoşlanarak kendisini evlerine kabul eden kimselerin verdikleri sayesinde geçinip gidiyordu. Günün birinde Şakalik mahrumiyetlerle bitkin gövdesini ayakta tutacak bir şeyler aramak üzere dışarı çıkmış, sokaklarda yürürken kendisini birkaç merdiven çıktıktan sonra ulaşılan büyük bir kapıdan içerisine girilen şahane bir evin önünde bulmuş. Merdivenlerde ve kapı önünde hizmetçiler, genç köleler, görevliler ve kapıcılar varmış. Kardeşim Şakalik orada bulunan birilerinin yanına yaklaşmış ve bu harika evin kime ait olduğunu sormuş. Kendisine bu bina Şah'ın oğulları arasında bulunan birinin. Aynı yerin Galant'ta Mardrus'un İngilizce çevirisinde ve Kıhavam'da Barmaki ailesinden birine ait olduğu belirtiliyor. Mülkiyetindedir diye yanıt vermişler. Bunun üzerine kardeşim merdivenlerin bitimindeki kapı önünde büyük bir sırada oturan kapıcılara yaklaşarak Allah rızası için bir sadaka istemiş. Ona, sen böyle nereden geliyorsun ve sadece içeri girip Efendimizin huzuruna çıkmakla hemen lütuflarına uğrayacağını bilmiyorsun diye yanıt vermişler. Bunun üzerine kardeşim içeri girmiş ve büyük kapıdan geçerek geniş bir avluya, oradan da bir bahçeye çıkmış. Bu bahçede en güzel ağaçlar ve ötücü kuşlar varmış. Avluda en güzelinden beyaz, siyah mermerle döşenmiş, bahçe insanoğlunun gözünün benzerini görmediği kadar bakımlıymış. Çevresini boydan boya çeviren kameriyeler mermer kaplıymış, arkasında öğle sıcağında oturanlara gölge sağlayacak ipek perdeler asılıymış. Kardeşim yürümesini sürdürmüş ve zemini mavi, yeşil ve sarı renklerle, üzerlerine yapraklarla çiçeklerin birbirine karıştığı desenler işlenmiş, porselen karolarla döşenmiş büyük salona girmiş. Salonun ortasında kaymak taşından yapılmış, oldukça tatlı bir ses vererek akan suyun boşaldığı bir havuz varmış. Döşemenin yüceltisinde desenleri harika renklerle oluşturulmuş bir halıyla kaplı büyücek bir şilte üzerinde altın işlemeli ipek yastıklara keyfince yaslanmış, uzun beyaz sakallı, yüzü güzel bir gülüşle aydınlık, yaşlı bir ihtiyar oturuyormuş. Kardeşim yaklaşıp güzel sakallı ihtiyara "Barış senin üzerine olsun" diyerek selam vermiş. İhtiyar da hemen ayağa kalkarak ona merhametli Tanrı'nın barışı ve iyilikleri senin üzerine olsun diyerek yanıt vermiş ve ey adını bilmediğim kişi benden ne istersin diye sormuş. Kardeşim de efendim senden sadece sadaka dilerim çünkü açlıktan ve yoksulluktan bitkinim diyerek yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca ihtiyarın yüreği merhametle dolmuş ve kardeşimin bahtsız durumunu öğrenmekle öylesine kederlenmiş ki neredeyse giysilerini yırtacak hale gelmiş ve aman ya Rabbi ben bu kentte yaşıyor olayım da senin gibi birisi açlık içinde olsun. Gerçekten bu benim asla sabredip dayanacağım bir şey değildir diye haykırmış. Kardeşim de iki elini göğe kaldırarak Allah senden razı olsun ve cömertliğini kutsasın diye haykırmış. İhtiyar, senin burada kalıp benim ile yemeğimi paylaşman ve soframın tuzunu tatman gerek demiş. Kardeşim de, efendim sana teşekkür ederim ama ben aç kalmaya daha fazla dayanamayacağım, yoksa açlıktan ölürüm diye haykırmış. Bunun üzerine ihtiyar ellerini birbirine çırpmış ve hemen gelen genç köleye, çabuk çabuk gümüşleyen ve ibriği getir de ellerimizi yıkayalım demiş. Kardeşim Şakalik'e de, ey misafirim yaklaş da ellerini yıka demiş. Bu sözler üzerine ihtiyar ayağa kalkmış ve genç köle yeniden ortaya çıkmadığı halde görünmeyen bir ibrikten üzerlerine su akıtılıyormuş gibi ellerini ovuşturmaya başlamış. Bunu görünce kardeşim Şakalik ne düşüneceğini bilememiş ama ihtiyar sırası gelince onun da yıkanmasında ısrar edince bunun bir şaka olduğunu düşleyerek gelip tıpkı ihtiyar gibi el yıkama hareketleri yapmaya başlamış. Bunun üzerine ihtiyar, "Hey siz oradakiler, sofrayı serin ve bize acele yiyecek getirin. Çünkü bu zavallı çok fena acıkmış," demiş. Bu sözleri duyar duymaz birçok hizmetkar belirmiş ve oradan oraya koşuşmaya başlamışlar. Hepsi sanki sofra kuruyor, üzerini çeşitli yiyecekler ve ağzına kadar dolu tabaklarla donatıyor gibi hareketler yapıyormuş. Ve şakalik çok aç olmasına karşın kendi kendine fakirlerin, zengin takımının kaprislerine uymak zorunda bulunduğunu düşünmüş ve en küçük bir sabırsızlık alameti göstermemeye gayret etmiş. Bunun üzerine ihtiyar ona, "Aziz misafir, buyur şöyle benim yanıma otur, acele gel de soframa onur ver," demiş. Kardeşim de gelip bu hayali sofrada onun yanına oturmuş ve ihtiyar hemen tabaklara uzanarak oradan lokma lokma yemek alarak ağzına götürür, çene ve dudaklarını oynatarak bunları yer ve gerçekten çiğner gibi hareketler yapmaya başlamış. Kardeşime de, "Aziz dostum, benim evim senin demektir, sofram da sofran. Onun için sıkılma, utanma, karnını doyurmaya bak, hele şu ekmeğe bak. Ne kadar beyaz ve ne kadar iyi pişmiş değil mi? Ne dersin?" diye sormuş. Şakalik, "Bu ekmek gerçekten çok beyaz ve de öylesine lezzetli ki ömrümce benzerini tatmamıştım," demiş. İhtiyar da, "İnanırım," demiş. "Bunu pişiren zenci kadın pek ustadır. Onu ben 500 altın dinara satın aldım. Fakat aziz misafirim, fırında pişirilmiş, kare şeklinde kesilmiş şu tereyağlı kıymalı yemekten de buyursana. İnan ki bunu yaparken aşçı ne iyice kıyılmış eti sakınmış, ne ayıklanmış ve iyice ufalanmış unu, ne de kakule ve karabiberi. Haydi ye. Zavallı acıkmış kişi ve bana tadı, kokusu ve çeşnisi hakkındaki düşüncelerini söyle," demiş. Kardeşim de, "Bu mantı damağıma tat, kokusu içime ferahlık verdi. Aşçının marifetine gelince size diyebilirim ki hükümdarın sofrasında bile benzer tadı bulamazsınız," demiş. Ve bu sözleri söyleyerek şakalik çiğner gibi çenelerini oynatmaya, yanaklarını hareket ettirerek yutkunmaya başlamış. Sanki bütün bunları gerçekten yemek yiyor gibi yapıyormuş. İhtiyar, "Beni ne kadar memnun ettin değerli misafirim. Ama bu övgüleri hak etmediğimi düşünüyorum. Sana daha ne ikram etsem ki? Şu sol yanımda bulunan fıstık, badem, pirinç, kuru üzüm, tarçın ve karabiber ve de kıyılmış kuzu ciğeri karışımıyla doldurulmuş kızartılmış tavuğa ne dersin? Hele hoş kokusuna ne buyurursun?" demiş. Kardeşim, "Allah Allah, bunların kokusu ne güzel, tadı ne hoş, çeşnisi ne mükemmel," diye haykırmış. İhtiyar, "Gerçekten sen benim mutfağım hakkında çok nazik ve hoşgörülü konuşuyorsun. Ben de sana şu eşsiz yemekten kendi elimle tattıracağım," demiş ve sanki sofrada bulunuyormuşçasına bir tabaktan bir lokmalık yemek almış gibi elini kardeşimin ağza doğru uzatmış ve bu sırada ona, "Al bu lokmayı ye, aziz misafirim. Bana işte acıcı salçası içinde yüzen bu patlıcan dolması hakkındaki fikrini açıkla," diyormuş. Kardeşim de boynunu uzatarak, ağzını açarak lokmayı yutmuş gibi yapmış ve gözlerini zevkten kapatarak, "Ya Allah, bu ne hoş ve sindirimi ne kolay yemek böyle. Duyulmadık bir zevkle ifade etmek isterim ki senin evinin dışında böylesine lezzetli patlıcan dolması yemedim. Usta ellerle kıyılmış kuzu eti, haşlanmış nohut, şan fıstığı, kakule tanesi, Hindistan cevizi, karanfil, zencefil, karabiber ve kokulu etlerle doldurulmuş ve koku ve lezzet veren bütün bu şeyler nasıl ölçülü kullanılmış, onun da farkındayım," demiş. İhtiyar, "Açlığını ve nezaketini düşünerek senin bu tabakta bulunan 40 patlıcan dolmasını yutmanı rica edeceğim," demiş. Kardeşim de, "Bunların hepsini yiyip bitirmek benim için hiç de zor değil. Çünkü bunlar süt annemin göğsü kadar nefis ve damağımı genç kız parmaklarından da hoş okşuyor," demiş. Ve kardeşim her bir patlıcan dolmasını birbiri ardından alarak yutuyor ve başını sallayarak ne kadar hoşlandığını belirtiyor ve dilini damağına yapıştırarak ağzı şaklatıyormuş. Ve kendi kendine tüm bu yemekleri düşleyerek açlığı katlanılmaz bir hale geliyormuş ve yine kendi kendine bütün bu yemekler yerine açlığını bastırmak için sadece öğütülmüş bakladan ya da mısırdan yapılmış kuru bir ekmek yese de razı olacağını düşünüyormuş. Ama bu duygusunu belirtmemek için de çaba sarf ediyormuş. O sırada ihtiyar ona, "Değerli misafirim, konuşmaların yüksek düzeyde ve şahların ve büyük kişilerin huzurunda yemek yemeye alışık birinin konuşmaları. Ye dostum, afiyetler olsun, hazmı kolay olsun," diyormuş. Kardeşim de gerçekten et yemeklerinden artık epeyce yedim yanıtını veriyormuş. O zaman ihtiyar ellerini birbirine çırpmış ve hey oradakiler bu tabağı kaldırın ve bize tatlı getirin. Tüm tatlılardan, reçellerden ve seçkin meyvelerden getirin diye seslenmiş. Bunu duyan genç hizmetçiler hemen oraya buraya gidip gelmeye ve ellerini hareket ettirmeye başlamışlar. Ve ellerini yuvarlayarak yukarı kaldırıp başları üzerinde tutmuşlar ve sanki ard arda sofra değiştirir gibi davranmışlar. Sonra ihtiyarın bir el hareketiyle çekilip gitmişler. İhtiyar da kardeşim şakalike, şimdi aziz misafirim tatlıya sıra geldi. Evvela hamur işlerinden başlayalım. Şu ince, hafif sapsarı hamurdan yapılmış altın gibi sarı, yuvarlak ve badem, şeker ve narla donanmış olarak tabakta gördüğün kadayıf tatlısına ne dersin? Allah aşkına bir iki tanesini tat ne dersin? Şurup tam kıvamını bulmuş mu, tarçın tozu üzerine yeterince serpilmiş mi? İnsan hiç bıkmadan bunlardan 15 tane yiyebilir. Ama şu işlemeli bakır tabaktaki künefeye de yeterli yer ayırmalı. Bak benim tatlıcı başım ne kadar usta. Şu hamur yumağını ne kadar sanatkarca yuvarlamış. Allah aşkına acele et de şurubu akıp gitmeden damağında tadına duy. Ne kadar narin bak. Üzerine gül suyu ve dövülmüş fıstık serpilmiş. Şu muhallebiye bak. Şu porselen tabaktaki dövülmüş kaymağı, onun portakal çiçeği suyuyla ve diğer hoş kokularla oluşturulmuş lezzetine bak. Ye aziz misafirim, sakınmadan elini tabaklara daldır demiş. Ve ihtiyar sanki gerçekmiş gibi elini ağzına oburca götürerek yutarak kardeşime örnek oluşturuyormuş. Kardeşim de onu mükemmel taklit ediyor ama aslında gerçekten oburluk ve açlık duyarak ağzından sular akıtıyormuş. İhtiyar, şimdi de reçellere ve meyvelere geçelim. Reçel deyince benim aziz konuğum, gördüğün gibi hiç sıkıntı çekmeyeceksin. Şurada önünde kuru şekerlemeler var, şurada reçeller. Öbürleri de gönlümü çekiyor ya, ben sana kendi tercihim olan kuru şekerlemeleri tavsiye ederim. Geniş ince dilimler şeklinde sıralanmış, ağızda eriyi veren, albenisi olan şu saydam ve pırıl pırıl kayısı şekerlemesine bak. Şu şekerle billurlaşmış, amberle kokulandırılmış ağaç kavunu şekerlemesine bak. Ya da gonca gül şekli verilmiş, gülün taç yaprağı ya da portakal çiçeğinin taç yaprağı şeklindeki keklere bak. Şu hele şu bir gün benim ölümüme neden olacak. Ötekileri bir an bir yana bırak da kıyılmış badem ve karanfil tanesiyle süslenmiş şu hurmadan yemeye bak. Bunu bana Kahire'den getiriyorlar. Çünkü Bağdat'ta çok iyi yapamıyorlar. Bundan dolayı Kahire'deki dostlarımdan birine bana bu lezzetli tatlıdan 100 çömlek göndermesi için ricada bulundum. Ama her ne kadar iştahın ve acele yiyişin beni son derece onurlandırıyorsa da pek hızlı gitme. Senden özellikle üzerine dövülmüş ceviz dökülmüş, misk de kokulandırılmış şu havuç şekerlemesi üzerindeki görüşlerini açıklamanı istiyorum demiş. Kardeşim şakalik, oh bu tatlı benim tüm düşüncelerimin ötesindedir ve damağım onun verdiği tatların tapınağıdır. Ama benim zevkime göre içine konan misk biraz fazla kaçmış demiş. İhtiyar da ona, oh hayır ben öyle bulmuyorum. Aksine ben bu kokuya alışkınım, ambere de. Ve aşçılarım ve tatlıcılarım, bunlardan yediğim tüm şekerlemelere, hamur işlerine ve tatlılara bol bol katmak için emir almışlardır. Misk ve amber ruhumu yanık tutan iki destektir diye yanıt vermiş. İhtiyar, ama sakın bu meyveleri unutma. Zira anlıyorum ki midende daha yer var. İşte limonlar, muzlar, incirler, taze hurmalar, elmalar, ayvalar, üzümler ve daha niceleri karşında. Ve yine işte taze bademler, fındıklar, taze cevizler ve diğerleri. Ye, benim değerli misafirim diyerek sözünü sürdürmüş. Ama kardeşim, hava çiğnemekten yorulan çenelerini artık oynatamaz olmuş. Midesi de bütün bu güzel şeylerin durmadan hatırlatılmasından görünmedik şekilde tahrik edilmiş olarak. Efendim, size doyduğumu ve gırtlağımdan bir lokma daha bir şey geçmeyeceğini itiraf etmek zorundayım demiş. İhtiyar da, senin bu kadar tez doymuş olmana çok şaştım. Öyleyse içelim. Henüz içmeye başlamadık diyerek yanıt vermiş. Bunun üzerine ihtiyar el çırpmış, yenleri ve giysilerinin uçları özenle kıvrılmış genç çocuklar koşup gelmişler ve her şeyi kaldırır. Sonra da sofraya iki bardak, sürahiler, kulpsuz testiler ve ağır ve değerli çömlekler koyar gibi hareketler yapmışlar. Ve ihtiyar sanki bardaklara şarap doldurur gibi yaparak bunlardan birini kendi eline almış, diğerini de kardeşime sunmuş. O da bunu memnunlukla alıp ağzına götürmüş ve içer gibi yapmış. Ve Allah ya Allah! Ne hoş bir şarap bu demiş. ve duyduğu zevkle göğsünü okşar gibi bir hareket yapmış ve ihtiyar yılanmış şarap dolu büyük bir testiyi eline alır gibi yapmış ve oradan zarif bir hareketle güya bardağına şarap doldurmuş. Kardeşim de güya yeniden içmiş. Kardeşim bütün bu içtiklerinin verdiği sarhoşlukla iyice başa dönmüş gibi davranasıya kadar bu şekilde içmeye uzun süre devam etmişler. O duruma gelmiş gibi olunca da başını sallamaya ve biraz fazla neşeli konuşmaya başlamış. Ve kendi kendine, işte şimdi bu ihtiyardan bana çektirdiği sıkıntıların intikamını alma zamanı geldi diye düşünmüş. Bunun üzerine kardeşim tamamen sarhoş olmuş gibi birdenbire ayağa fırlamış, elini öylesine yukarı kaldırmış ki koltuk altı görünmüş. Kolunu şiddetle indirirken elinin ayasıyla ihtiyarın ensesine öyle şiddetli bir tokat vurmuş ki salon çınlamış ve kolunu yeniden yukarı kaldırarak bu kez ilkinden de şiddetli ikinci bir tokat indirmiş. O zaman ihtiyar büyük bir hiddete kapılmış ve "Ey tüm yeryüzü yaratıklarının en sefili ne yapıyorsun sen?" diye haykırmış. "Kardeşim şakalik, başımın tacı efendim, ben senin lütuflarınla donattığın, evine kabul ettiğin, hükümdar sofralarında bile tadılamaz en nefis yemeklerle sofranda ağırladığın, şekerlemeler, hoşaflar, hamur işleriyle ağzını tatlandırdığın, en eski ve en değerli şaraplarla ateşli susuzluğunu yatıştırdığın itaatkar kölenim. Ama ne yapsın efendim? Bu kölen sunduğun şaraplardan o kadar çok içti ki sarhoş oldu ve istemeyerek elini efendisine kaldırdı. Ama sen bu kölene acı ve ruhun onunkinden yüksek olduğu için bu çılgınlığını bağışla," diye yanıt vermiş. Kardeşimin bu sözlerini duyunca ihtiyar öfkeleneceği yerde yüksek sesle ve uzun uzun gülmüş. Sonunda şakalike, "Uzun zamandır tüm yeryüzünde çok tuhaf ve çok hoş diye tanınmış insanlar arasında senin gibi şakadan anlar, senin kadar dayanıklı birini arıyordum. Kimse benim şakalarıma ve latifelerime bu denli uzun süre dayanamadı. Sen bugüne kadar benim doğama ve zevkime uyabilen, münasebetsizliklerime sonuna kadar sabreden ve şakanın tadına vararak oyuna katılmasını bilen tek kişisin. Böylece sadece seni bağışlamakla kalmıyor, hemen şimdi gerçek bir sofrada benimle birlikte adını andığımız tüm yemekleri, tüm tatlıları ve tüm meyveleri gerçekten yemeni istiyorum. Ve bundan sonra da asla senden ayrılmayacağım," diyerek sözlerini bitirmiş. Ve bu sözleri söyleyerek ihtiyar genç kölelerine gerçekten hiçbir şeyi noksan bırakmadan hemen her şeyi getirmelerini emretmiş. Bu emri de gecikmeksizin yerine getirilmiş. Yemekleri yiyip tatlılarla, şekerlemelerle de ağız tatlandırdıktan sonra ihtiyar kardeşimi kendisiyle birlikte sırf içki içmek üzere kullanılan ikinci bir salona geçmeye davet etmiş. Ve daha oraya girdikleri anda düzenli çalgı sesleriyle ve hepsi aydan güzel beyaz esirelerin şarkılarıyla karşılandıkları gibi bu genç şarkıcılar kardeşim ve ihtiyar en nefis şarapları ağız tadıyla içerlerken çeşitli makamlarda türlü şarkılar söylemişler. Yapılan ara taksimleriyle seslere değer kazandırmışlar ve hayranlık uyandırıcı bir üslup ortaya koymuşlar. Sonra kimileri hafiften kanatları kıvrak ve kokulu kuşlar gibi dans etmişler. Ve o günün şenliği, öpücükler ve bir rüyadakinden daha nefis zevkler tadılarak sona ermiş. O günden sonra ihtiyar kardeşime sağlam bir dostlukla bağlanmış. Onu en gönülden, en ayrı kalınmaz dostu bilmiş ve onu hatırı sayılır bir sevgiyle sevmiş. Ona her gün yeni ve her defasında daha kıymetli armağanlar vermiş. Birlikte yiyip içmekten, zevk içinde yaşamaktan bıkmamışlar. Bu böylece 20 yıl sürmüş. Ama bahtın yazısı yerine getirilmek içindir. Bu 20 yıl sonunda ihtiyar ölmüş ve vali mirasçı bırakılmadığından hemen tüm malını zor alımına uğratmış ve gelirine el koymuş. Bunun üzerine kardeşim valinin kötü niyetlerinden ve kavuşturmaya uğramaktan korkarak kaçmak zorunda kalmış. Selameti kendimiz Bağdat'tan ayrılmakta bulmuş. Kardeşim Şakalik böylece Bağdat'tan çıkarak gezilere koyulmuş ve Mekke'ye gidip hac görevini yerine getirmek için çölü geçmeye karar vermiş. Ancak bir gün bu maksatta katıldığı topluluk, Bedevi Arapların, yol kesen haydutların, Tanrı'nın barışı ve duası üzerine olası peygamberin önerilerine uymayan kötü Arapların saldırısına uğramış. Hepsi soyulmuş ve esir edilmiş ve kardeşim bu Bedevi haydutların en belalısının eline düşmüş. Bu Arap onu alıp uzaktaki kabilesine götürmüş ve kölesi yapmış. her Allah'ın günü onu dövüyor ve ona her türlü işkenceyi yapıyor ve ona sen kendi ülkende çok zengin olmalısın, fidyeni getirt, yoksa sana en kötü işkenceleri yaparım, ölümün de benim elimden olur, diyormuş. Kardeşimse inliyor ve ağlayarak, vallahi benim hiçbir şeyim yok, ey Arap şeyhi, ben zenginliğe giden yoldan bile haberli değilim, her şeyden yoksunum, şimdi senin kölen ve malınım, tüm olarak senin elindeyim. Bana istediğini yap diye yanıt veriyormuş.